Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımızın ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyoruz. Buradaki meseleleri gündeminize ve gönlünüze taşımaya gayret ediyoruz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz, Allah razı olsun.
Sizlerden de efendim, çok sağ olun. Hocam bu hafta Kuvve-i Şeheviye'yi konuşacağız. İradeye tesir eden maddeleri konuşuyoruz. Evet. Geçen hafta Gadabiye'yi konuştuk. Ondan önceki haftalarda yine Kuvve-i Akliye'yi konuştuk. Bu maddelerin İfrat, tefrit ve itidal, yani olması evet. gereken noktası nedir? Bunları konuşuyoruz. Ve kuvve-i şehviyedeyiz. Yani insanın içerisinde bulunan şehveti konuşacağız bugün. Şehvette, yani iradeye etki eden şehvetin evet. durumunu konuşacağız. Şehvet deyince sadece belki karşı cinse duyulan istek olarak anlaşılıyor ama sadece bunu konuşmayacağız Tabii. bugün. Bir kişinin şehveti sadece karşı cinse duyduğu muhabbet değildir. Evet. İşte paraya, makama, mala, mülke duyduğu muhabbet de şehvet olarak evet. ifade edilir. Dolayısıyla bunların hepsini konuşmuş olacağız. İradeye tesir eden bu kuvve-i şehviye maddesinin İfrat tefridi nedir ve olması gereken noktası nedir? Biz bu duyguyu iyi bir yönde kullanmak için nasıl bir konuma getirmemiz lazım? Bunu da konuşmuş olacağız diyeyim. Konuyu açmış olayım, sözü size bırakayım. Hocam buyursunlar.
Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sizin de buyurduğunuz gibi iradeye tesadüf eden ya da iradeye etki eden kuvveler konumuzdu. Burada üç temel başlıktan bahsetmiştik. Bunlardan birincisi akliye demiştik. İfrat, tefrit ve itidali. Yine gadabiye dediğimiz ifrat, tefrit ve itidal hali. Bir de şehevi arzular neyi karşılar? Bugünkü dersimiz bu inşallah. Buradaki şeheviyeden kastımız yani kuvve-i şeheviye, yani iradeye tesir eden şehevi arzular. Buradan ne anlarız? Nelere karşılık gelir? Tabi şehve ya da şeha ifadesi şehvet, iştah manasında da kullanılır aslında. Hı hı. İstek, iştiyak anlamlarında da kullanılır. Burada nefsani arzuların karşılığıdır aslında. Cenab-ı Hakk'ın azab-ı ilahisini unutturan hallerin karşılığıdır. Bu anlamda şehvet, ilahi yasak ve haramların cazibesine kapılan bütün nefsani isteklerin genel anlamıdır. Yani biz burada şehvet deyince sizin de buyurduğunuz gibi sadece cinsel arzu ve dürtülerin karşılığında karşı cinse olan iştahı değil. Tabii bu da içerisinde olmak kaydıyla. Hı-hı. ilahi
En
yasak,
büyük payı da bu zaten
en
oluyor.
En büyük payı da bu alıyor. Tabii iştah daha çok nefsani olunca nefsinde kişiye göre şehvetlendirmesi ortaya çıkıyor. Bu hanımlara göre, erkeklere göre değişebiliyor. Erkeklerde daha çok Yusuf suresinde de ifade edildiği üzere heytereklerle Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a olan bağlılığının karşılığında dünyanın bir cazibe haline gelmesi ve heytelekleriyle, o cazibeleriyle bizlere kendini göstermesi hali. Bu erkeklerde daha çok karşı cinsi olan iştahı karşılıyor. Hanımlarda da başka türlü tesadüflerde bulunuyor. Efendimizin hadislerinde daha çok içerisinde bulunduğu hale şükür ve küfranı nimette bulunmama, yani elindeki nimete reddetmeme. Bir de malum dedikodu, gıybet vesaire ortamlarından uzak durma. Bunların halleri var. Ancak genel anlamda baktığımızda bu ilahi yasakların ve haramların içerisindeki cazibeleri de dikkate alıyor bu şeheviye hadisesi. Burada asıl önemli olan şey ilahi azabı ya da Allah'ı unutturacak hale gelmesi, onu umursatmayacak dereceye kadar basitleştirilmesi ve bu haramlara insanın talip olması halidir aslında. Çünkü evet. bu unutma ve gazab-ı ilahi dikkate almama insanları haramlara şevk ettiriyor ve sevk ettiriyor. Tabii Allah-u Teala haramlara bir takım cazibeler yüklüyor. Tabii bu da imtihan sırrı gereğidir. Yani Cenab-ı Hak haramları lezzetli kılıyor. Nefsin kendisine arzusu olan, işte bu hedonik dediğimiz hedonizm, gerçi konu olarak ayrıyeten bir hedonizm işleyeceğiz. Bu lezzetler, zevkler nasıl anlaşılmalı ayrı bir konu olarak gelecek bu hedonizm başlığında. Ancak şöyle anlayalım. Nefsin hoşlandığı şeylere karşı da dikkatli olmaklığı, hem Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu, yapmış olduğu imtihanı, hem de imtihanı içerisine cazibe koyduğu günahlarla karşımıza koyması halidir bu. Yoksa bir şey çirkin olacak olsa ondan zaten uzak durulur. Kabih olacak olsa zaten uzak durulur. Önemli olan nefsin hoşuna giden, nefsin iştahını ve iştiyakını kabartan hallere meyletme hadisesidir. Temel olarak da bu üç noktada toplanır aslında. Yani cazibe alanları, bu hedonik dediğimiz alanlar genelde servette, şöhrette ve şehvette bir araya gelir. Yani her nefiste farklı karşılık bulur. Ortak noktası hodgam bırakmak, yani kişiyi sadece kendi menfaati doğrultusunda harekete geçirme halidir. Bir de herkesin imtihanı bu anlamda aynı olmaz. Derece derece farklılıklar oluşur. Yani Allah-u Teala insana bazen servet verip onu o servetiyle imtihan eder. İşte agniya şakirin dediğimiz şükreden bir kul olabilme hali. Ya da serveti az verir, miktarını azaltır. Burada da fukara-i sabirin olma hali ölçüsüne koyar. Yani bir servet şehveti, yani servete olan iştah, servete olan iştiyakın karşılığıdır aslında bu. Bir diğeri şöhret. Bu da meşhur olma, herkesin gözünün önünde olma. Bugün aslında baktığımızda bu noktalar, malum bu sosyal medya diye oraya kocaman bir ünlem işareti de koyalım. Ne kadar sosyal orada tartışılır. Ama sosyal medya diye adlandırılan bu platformlarda özellikle bu üçlü, yani servet, şöhret ve şehvet üçlüsü her türlü hem videoda hem gösterimde hem sunumlarda mutlaka öne çıkarılıyor. Burada da tabii irade güçlü olmazsa ve istikamet de bu anlamda sağlanmazsa o zaman bu üç imtihan vesilesi insanın Allah korusun ebedi kayıplarına sebebiyet verebiliyor ya da kazancına anahtar olabiliyor. Yani tabii ki biz bu anlamda o ünlem işaretini koyduk ama olumsuz manada değil, sosyalliğini tartışma manasında söyledik. Çünkü bu platformlar iki ucu keskin bıçak gibi yani. Biz bu bıçağı yemek yerken, ekmek keserken de kullanırız ya da başka bir iş yaparken katil içinde kullanabiliriz. Yani bu bıçağın nereye kullanıldığı bıçakla değil, o bıçağı tutan elin iradenin niyetiyle alakalı bir şey. Bundan dolayı bir kul şehevi diye düşünceye girdiği zaman biz bu anlamda serveti, şöhreti ve şehveti esas alan ve insanı ilahi cazibelere sevk ettirmeyen, şeytani ve nefsani cazibeleri sevk ettiren haller olarak algılayacağız. Tabii burada bugünkü materyalist dünyanın ya da parayı esas almış olan, maddeyi esas almış olan bu dünyanın önümüze çıkardığı birçok örneği görüyoruz. Yani namaz, abdest, oruç vesaire biz tebliğlerde bulunurken bu haller onları da tesir eder olmaya başladı. Yani şöhret için hoca efendi olmaya başladı insanlar. Servet için hoca efendi olmaya başlıyor insanlar. Ez cümle ilahi rıza gözetilmeksizin önüne alındığında bu üçlü, servet, şöhret ve şehvet üçlüsü ilahi rızanın dışında bırakıldığında nefsani arzuların kölesi oluyor ya da şeytanın esiri olmaya başlıyor. Tabii bu bağlamda şehviyede, yani kuvve-i şehviyede ifrat dediğimiz hadise kişinin tamamen kendisini günahlara dalmış olarak bulmasıdır. Yani kendini tamamen günaha daldırıp orada inatla kalma halidir. Ve bir de bunu savunur adeta. Günahın farkındalığını da unutur. Çünkü biz İmam Nebevi'nin 40 hadisini ya da Riyazını okuturken öğrencilerle tövbe bahsinde tövbenin kabul için temel üç madde vardır. Dördüncüsü kul hakları olarak ilave edilir. Bu maddelerden birincisi günahın günah olduğunu kabul etme hadisesidir. Yani eğer kul şehevi arzularının arkasında takılmaya başladıysa ve o kendine gölge olmaya başladıysa artık günahı da günah olarak kabul etmemiş oluyor. Günahı da zihninden düşürmüş oluyor. Hatta yaptığına çok affını kılıf aramaya başlıyor. Evet. Ve o arkasından da yürüyüp o hali hayat tarzı yapmaya başlıyor. Yani faiz yiyorsa artık kendince bir helal dairesi bulmaya çalışıyor. Bir haram iş işliyorsa onu kendince helal dairesi oluşturmaya, yorumlamaya başlıyor. Nefsani arzularına uydurmaya başlıyor. O yüzden fucur hali, yani günahlara dalma hali, kuvve-i şehviyede ifrat halidir. Bu da tabii kulun ancak takvayla çıkabileceği, takvayla kurtulabileceği bir hastalıktır aslında. Çünkü ifratlardan kurtulabilme, günahlardan, bu sürüklenebilecek olan günahlardan kurtulabilmenin temel meselesi tövbe edebilmektir. tövbe edebilmek için de esas günahın günah olduğunu kabul edebilmektir.
Evet, nasuh bir tövbe için.
Nasuh bir tövbe için önce günahın günah olduğunu kabul etmek gerekir. İkincisi o günahı işlediği için bir pişmanlık oluşması gerekir. Üçüncüsü de bir daha ben bu günaha dönmeyeceğim diye şöyle azmi cezmi gayret der ya Anadolu'da insanlar. Gayretkeş olması lazım, gayret etmesi gerekir. Dördüncüsü de ilave ettiğimiz kul hakkına tereddüt etmemesi gerekir. Bu anlamda baktığımızda takvasız olma kişiyi ne yapıyor? Hassasiyeti zedeleyecek olan o şehviyeye sürüklemeye başlıyor. Ya mülkiyetin esiri oluyor, ya içkinin uyuşturucunun esiri oluyor, ya nefsani arzuların şehvetin esiri oluyor. Bu haliyle bir imtihan süzgecinde kalıyor. Hı-hı. Allah korusun belki de iffetsizlik, hayasızlık, edepsizlik içerisinde bir afet halini almış oluyor.
Evet.
Tabii bu bizim aslında İslami ilimlerde tasavvuf ilminin nefse emmare diye önümüze koyduğu temel esasların adıdır. Yani şeytani tahriklerin, nefsani arzuların artık esiri olmuş, günahlarından bir türlü el çekemeyen haldir bu kuvve-i şeheviyedeki ifrat hali. Bir de bunun tefrit hali var. Bu da tam tersi. Yani tam biraz önceki günahlara dalıp günahlarda ısrar ve orada bulunmak için geçerli gerekçeler üretme haliydi. Burası da tamamen zevkleri terk etme, yani nefsi helali de terk ettirme hali. Yani bir tarafı tamamen günahların içerisine daldı, diğer tarafı da günahlardan uzak duracağız diye cumut hale getirdi. Yani onu donuklaştırdı, onu hayatta cansız, hareketsiz hale getirmeye, pasif hale getirmeye çalıştı. Bunun bir örneği Hristiyanlıktaki evlenme gibi. Yani ruhbanlık dediğimiz ruhbani hayatı teşvik için ne yapıyorlar? Onlar manastıra çekiliyorlar. Rahibeler ve papazlar da biz evlenmeyeceğiz ve kendimizi şuralara şuralara adadık diye evlilikten uzak durma hali oluşuyor. Tabii fıtrat her halükarda bunu istiyor ve iştah duyuyor. Yani neticede evlenmeyeceğim demekle evlenmeme fıtratı ortadan kalkmış olmuyor. Ya da bir erkekse hanıma, hanımsa erkeğe olan iştiyakı sıfırlamış olmuyor. Yani biz bunlarla varız, bunlarla imtihan olacağız. Bunu ölçü ve denge içerisinde kullanmak gerekiyor. Bu hali de Hazreti Peygamber de zaten hadis-i şeriflerde de böyle, ayetlerde de işaretle böyle, asla toplumdan eli eteği çekip bir köşeye oturup bütün her şeyden uzak durdum deyip din yaşama haline müsaade edilmiyor bu
halk
anlamda.
Halk içinde hakla birlikte olmak vardır değil mi?
Kesinlikle,
tasavvufta hocam?
Kesinlikle temel düsturlardan bir tanesidir. Yani neticede biz eğer bir imtihan olacaksak o zaman imtihanda soğuk da olmalı, sıcak da olmalı. Evet. Günah da olmalı, sevap da olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde vardır. Mesela innel halale beyyunun ve innel harame beyyunun ve beynehuma umurun müştebihatun diye uzun bir hadis. Yani helal bellidir, haram bellidir. Arasında şüpheli olanlar vardır. Şüpheliden kaçın, helal olana meyledin teşvikleri vardır. İşte burada ben tamamen şüpheliden kaçacağım deyip toplumdan uzaklaşmak ya da ben evlenmeyeceğim deyip Allah'ın helal kıldığı helal dairesinden uzaklaşmak da doğru değil. Çünkü o denge daha sonra o iştahın ve iştiyakın galip gelmesiyle Allah korusun sapkın bir takım anlayışlara şevk ettiriyor ya da oraya teşvik ediyor insanı. Bu işte papazların, bugünkü o rahibelerin kendi arasındaki, görüyoruz işte kendi televizyonlarında, kendi yayınlarında, kendi aralarındaki o işte çocuklara kadar musallat olunacak kadar cinsel anlamda söylüyorum. Haller, kendi aralarındaki haller, tabii fıtratın doyurulmamasıyla alakalı haller. Peki bu itidal nasıl sağlanacak? Yani şeheviye dediğimiz ifrat ve tefriden kurtulup itidale nasıl dönülecek? Kur'an ve sünnetin müsaade ettiği ve nefsin şer'i ölçüde doyurabileceği alanlar. Biraz önce tabii iffet, haya, edep ölçüleriyle yaşayabilme hali ve Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği alanlara girme hali. Mesela erkek, kadın evlenecekler. Yani nikahın, bizde hocalarımız öyle söylerlerdi, zinayı cimadan ayıran nikahtır derlerdi. Neticede cima helal birlikteliğin adıdır, zina haram birlikteliğin adıdır. İkisinin de fiiliyatı aynıdır ama birlikteliğin helallik, haramlık ölçüsü burada nikahtır. İşte o nikahı kullanacaksınız. Yani o nikaha gireceksiniz, o nikah altında bulunacaksınız. O da bir müessese olarak bize takdim edilir İslam'da. Çünkü neslin devamı esastır. Ve imtihanı ilahide de bu anlamda, ilahi imtihanda da bir kalbi kıvam sağlamak gerekir. Yani nefsin o alanda da tabir yerindeyse dizginlenmesi gerekir. Dizginlenmek sadece tutmakla değil, önüne yemini koymakla da olur. Mesela çok çok af buyurun, azgınlaşmış bir köpeği diyelim, durdurabilmek için önüne bir et parçası atarsınız. Onu bir müddet durdurursunuz. Tamamen çekerseniz iki şeyden birisi olur. Ya zincirini kırıp size saldıracaktır ya da o hırsıyla orada ölüp gidecektir. Ondan dolayı asla çekmek, elektrik çekmek yok ya da içerisine dalıp günahlarda ısrar etmek yok. Her ikisini de ortak kullanabilmek gerekiyor. Orta haliyle kullanabilmek gerekiyor. Tabi burada iradenin hem akli hem gadabi hem de şehevi olanın yanında bir de terbiyesi esası vardır. Yani bir iradenin nasıl eğitilmesi gerekiyor? Yani irade nasıl terbiye edilecek? Bu eğitim nasıl olacak? Bunlar mühim. Tabi şunu bilmek gerekiyor. İradenin esas olan merkezi kalptir. Yani biz kalple ve nefsle muhatabız. Çünkü niyet kalben oluyor. Ayet-i Kerime'de de bu düşünme ve tefekkür alanlarını, biliyorsunuz biz ilk derslerimizde bunları konuşmuştuk, kalbe yüklüyor. Velahum evet. kulubun la yefkahune biha dediği, kalpler var tefakkuh
yani
edecekler.
Yani Peygamber Efendimiz vücutta bir et parçası vardır.
Evet. Evet.
Diye devam etti. Evet.
Hadisi İza salahat salahal cesedü kullu.
O iyiyse.
Evet, iyiyse ve cesedin tamamı iyi.
Evet.
Ha yok, o kötüyse o zaman cesedin tamamı kötü olur. O yüzden ne yapacak? İrade merkezi olan kalbi ve nefsi tasfiye ve tezkiye etmenin yollarına girecek.
Tabii o zaman da, akıldan önce biz kalp mi diyoruz hocam?
Akıldan önce kalp diyoruz. Hatta aklı kalple kullanmak diyoruz. Yani kalp akıl ilişkisi bu anlam birbirinden uzaklaşmayacak. Elbette ki akıl bir organ, akıl bir varlıktır. Kalp de bunun tayinini yapan merkezdir aslında. Bundan dolayı kalple akletme, tefakkuh dediğimiz hadise, kalple akletme kişinin gerçeği bulabilmede esasını oluşturuyor. Bu yüzden de kalbin gerekli olan nezafette olması gerekiyor, temizlikte olması gerekiyor. Yoksa iradenin eğitiminde kalp eğer bir eğitime girmezse, bir temizlenmeye girmezse sadece dalgaya karşı kürek çekmek gibi bir şey gerçekleşir. Burada bizim tabii zaman, mekan, artı kimin nasıl yapacağı, neyi nasıl terbiye edeceği, bunlar için de özel bir çalışma dilimine girmek gerekiyor. Ve birincisi kalbin bu anlamda merkez olduğunu ve iradenin rıza makamına gelebilmesi için, razı olunan iradeye dönebilmesi için kalbin terbiye edilmesi gerektiğini bir kere kabul etmek gerekiyor. Yani bir kimsenin
tedaviye açık olmak
gerekiyor. Çok güzel söylediniz hocam. Allah razı olsun. Tedavi, hastalığı kabul etmek, tedaviyi kabul etmek, bunların her ikisi de aslında sağlam bir kalbe ulaşabilmenin başlangıcı diyelim, ön adımı. Ve bu anlamda da ne üzerine çalışacağımızı iyi bilmek gerekiyor. Bu bağlamda tabii zaman dilimleri çok önemli. İşte bize Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde seherlerden bahsedilir, secdelerden bahsedilir, tövbeden, istiğfardan, zikre devamlardan bahsedilir. Yani bu anlamda gerekirse seyri sülük olarak, yani bir bilen bir hoca efendinin, bir mürşidin, bir mürşidi kamilin terbiyesine ve metoduna tabi olmak gerekir. Tabii tedrici bir metotla, yavaş yavaş, acele etmeden bir uzman karşısında bu kalbi tanıyan, manevi anlamda kalbi tanıyan ve manevi anlamda kalbe katkılar sağlayacak olan o kimselerle birlikte bunları yapmak gerekir. Tabii burada önemli olan husus, ferdi gayreti arkadaş çevresinin etkilediğini bilmek lazım. Yani kunu ma sadıkın elmer ma men habbe dediği Kur'an, Hazreti Peygamber'in hem Kur'an'da hem ayette hem de hadis-i şerifte bize zikredilen haliyle. Burada fasık kimselerle beraber olmaktan uzak durmak ve takvaya zarar verecek olan o unsurları da mümkün mertebede korunacak halde yaşayabilmek gerekir. Bu anlamda kalbin bir mücevher gibi saklanması ve korunması gereken, bir şöyle düşünelim. İşte bir altın parçası elimize alacak olsak evimizde en müstesna bir köşeye ya da en müstesna şekilde bir yerlere saklamaya çalışır ki bir zarar gelmesin. Kalp ondan daha kıymetli. O zaman daha kıymetli bir örtüye, yani takva örtüsüne sarılmalı ve onunla beraber en güzel yere konulmalı. Yani ait olduğu yere. Çünkü onun ait olduğu yer, insan elbette ki sadrıdır ama manevi anlamda Hazreti Allah'ın nazargahı ilahisidir. Bunu da unutmamak lazım.
Hocam bu programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Şöyle somut örneklerle bir yol haritası çizseniz bize. Nereden başlamalı, nasıl başlamalı, neyle başlamalı? Tedaviye açık olduğumuzu kabul ettik, tedaviyi kabul ettik ama nasıl başlayacağız? Bir yol haritası çizsek dostlara da bugünlük öyle veda etsek.
Şöyle bizim aslında yine önümüzdeki derslerde gelecek bir kalbin tabii böyle bir rahatsızlığı varsa, böyle bir sıkıntılara düşecek olduysa tabii bunun tedavi yöntemlerinin başında Yani kalbin bu anlamda takvaya yaklaşabilmesi için helal gıdayla beslenmesi gerekiyor.
Hmm.
Bu büyüklerin de kabul ettiği, bizim tasavvuf kaynaklarında da, işte büyüklerimizin kitaplarında da, bizim bu kitabımızda da var olan maddelerle söyleyelim. Temelde 8 maddeden bahsedilir bu anlamda. Bunlardan birincisi helal gıda. Yani kul maddi ve manevi helalle beslenecek. Hem gözü helalle beslenecek, hem kulağı helalle beslenecek, hem ağzı helalle beslenecek, hem kalbi helalle beslenecek. Yani helal gıda maddi yeme içme gibi. Yani nasıl ki çok af buyurun, hınzır eti, domuz eti haramdır. İçki, şarap, uyuşturucu haramdır. Bunlardan nasıl uzak duruluyorsa manevi olan haramlardan da uzak durulacak. Yani kinden, nefretten, gayzdan, öfkeden, ifrattan, tefritten vesaire bunlardan da uzak durularak bir helal gıda lokmalanmak gerekiyor. Bir de fakir fukaranın, garip kurabanın çokça gözünün önünde duran, manevi olarak onlara leke koyacak olan o iştahlardan nasip almış yiyeceklerden uzak durmak lazım. Eskiden bu gıdalar paketler içerisinde saklanırdı. Arkalarda bir yerlerde saklanırdı.
Evet, perdeler çekilirdi lokantaların önüne. Perdeler çekilirdi. Önüne.
Ben hatırlarım onu. Biz böyle ticaretle uğraşırken, inşaatlarda vesaire çalışırken bizi küçüktük. Ekmek almaya, yemek almaya gönderirlerdi. Biz dükkana girip dükkanda ne varı sormadan içeriği bilmezdik. Yani dükkanın perdesi çekili olurdu. Hatta o önemli iştah çekici yiyecekler arkada köşede servis edilirdi. Oralarda kesilir, ayarlanırdı. Şimdi caddenin ortasına kuruluyor tezgahlar. Yani bunlara çok
büyük camakenlerin arkasına kuruluyor.
Yani şu an herkes teşhir ürünü tüketmeye başladı. O yüzden bu helal gıda dediğimiz hal bir maddi anlamda. Helal bir de manevi anlamda.
Nazar.
Tabii ki. O nazara çok dikkat etmek. Bir de fakir fukaranın gözünün kaldığı yiyecekler manen helallikten uzaklaşıyor. Madden bir şey demiyoruz tabi, o bizim şeyimiz değil ama manen helallikten uzaklaşıyor.
Yaramıyor yani.
Yaramıyor. O da kursağımızdan geçiyor ama sadece karın doyuruyor. Ancak maneviyattaki karnı doyurmuyor. Bir diğeri haklara riayet etmek. Haklara riayet etmek. Yani insanların ve diğer mahlukatın haklarını düşünerek hareket etmek lazım. Yani benci ya da bencil ya da işte bizim ifademizle hodgam olmadan, diyargam olarak insanların varlığını da düşünerek hareket etme. Tabi bu anlamda infak eden olmak. Bu da paylaşmaktır. Kur'an-ı Kerim'de elbette ki zekattan bahsedilir, sadakadan bahsedilir, infaktan bahsedilir. Ama bunu sadece bir laf olarak bırakmamak lazım. Bunu hayata tatbik etmek lazım. Yani az da olsa devamlı verebilen olmak lazım. Bu anlamda infak kapılarını açıp o kalbi yumuşatır. Ve başkalarının o ihtiyaç halini düşündükçe de bize halimize şükür kapıları açar aslında.
Evet.
Bir diğeri Kur'an ve sünnetle iltifatı, ülfeti artırmak lazım. Yani biz Kur'an okumadan elbette ki takva kapılarını açabilecek durumda değiliz. Hazreti Peygamber'e tabi olmadan, onun sünnet-i seniyyesine tabi olmadan bu kapıları açabilecek değiliz. Çünkü o kapıları açmış ve o kapının hakkını vermiş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üsve-i hasenedir. O yüzden Kur'an ile ülfeti artırarak Hazreti Peygamber'in sünnet önderliğindeki örnekliğini de hayatımıza tatbiki almamız gerekiyor. Yine ibadetlerin huşu ile yapılması, yani o ruhani kıvamla yapılabilmesi için gayret etmek gerekiyor. Bu anlamda seherler çok önemli. Yani gece teheccüde kalkıp ayet-i kerimenin ifadesiyle yanı üzere yataklarından kalkıp Allah'ı hatırlarlar, Allah'ı anarlar. Seherlere dikkat etmek lazım. Namazlara, sünnetlere dikkat etmek lazım. Daha önce konuştuğumuz gibi biliyorsunuz peygamberin sünnetini terk diye bir sünneti de yok. Bir yerlere sığınıp da çok af buyurun Kur'an'ı ve sünneti de sulandırmamak lazım. Bu bağlamda çok dikkatli hareket etmek
küçük
gerekiyor.
Küçük hesapların beşine düşmemek lazım.
Elbette yani neticede bizim ihtiyacımız var. Ya Cenab-ı Hakk'ın haşa bizim kıldığımız namaza, bizim tuttuğumuz oruca ihtiyacı yok. Biz kılsak da Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak'tır.
Şu sünneti da kılmasak olur mu? Şunu yapmasak olur mu?
Yani defter, orada defterimizin kalabalık olması vardır. İbrahim Hatem Hazretleri için yanlış hatırlamıyorsam bir cenazenin başında defninde. Şimdi bu vefat eden şahıs kalksaydı ne yapardı diye soruyor. Etrafındakiler işte namaz kılardı, oruç tutardı, işte zekat verirdi, infak yapardı, hizmet ederdi, Allah'a dua ederdi, yaklaşırdı vesaire. Kalabalığa dönüyor ki siz sağsınız, ölmediniz. O öldü. Yani siz yapın.
İbret alın.
Hadi siz yapın buyurun. Yani biz başkasına tembihi çok beceriyoruz da kendimize gelince herhalde biraz tecahülü arif yapıyoruz herhalde. Bilip de bilmezlikten geliyoruz gibi. Bir diğeri bu çok önemli. Söylediğimizde de ifadesi var bunun. Tefekkürü mevt. Aslında biz de şu an toplum içerisindeki en önemli İki temel sanki bizden yavaş yavaş çekiliyor gibi hocam. Buna dikkat etmek lazım.
Ölmeden önce ölünüz.
Onun öncesinde Allah'a iman. İkincisi de ölmeden önce ölme, tefekkür. Yani biz ahireti tefekkürü unuttuk. Ölümü tefekkürü unuttuk. Biz cennet cehennem var. cehennem azabını unuttuk. Hı hı. Bunlar sanki bizde yokmuş gibi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette cehennemden bahsedilir, azabın çetinliğinden bahsedilir, Allah'ın elim azabından bahsedilir. Bunlar bizden çekildi. Sanki konfor içerisinde bir hayatla konfor içerisinde bir cennete ulaşacak gibi pembe tablolar çiziliyor bize. Evet. Halbuki bizden öncekilerin çektiği bizlere de tesadüf edecek. Bunu unutmamak lazım.
Tasavvufun önemli virtlerinden biridir değil mi hocam? Yani şöyle gözlerimizi kapatıp elbette. Kendi tabutumuzun arkasından gitmek.
Teneşirden başlayın hocam. Hemen şöyle üzerimize öldüğümüzde şöyle beyaz örtüyü çektiler, yani öldük, bizi böyle yere koydular. Ben bir büyüğümüz vefat ettiydi dedemiz. Eve geldim de dedemiz böyle halının üzerine, kendi kendime dedim ki ya yazık dedim. Adamı çekyattan indirmişler, yataktan indirmişler, yere yatırmışlar dedim. Ya benim zihin hala konfor düşünüyor. Adam ölmüş, aslında onu düşünmek gerekiyor. Yani neticede o ölen bir kimsenin nasıl ki yatağı bile kendine çok görülüyorsa, düz bir zemine yatırılıyorsa, üzerine bir örtü çekiliyor ve elbiseleri üzerinden çekilip alınıyorsa, bir örtü, onun da kendine faydası yok. O da yıkanana kadar. Yani aslında o örtünün altına kendi nefsini koyması gerekiyor insanın. Ve onunla beraber Efendimiz cenazeyi teşiyen bir şehit sevabına mukabil olduğunu. Ama bu manada cenazeyi alacaksınız, oradan tefekküre başlayacaksınız. Gasilhaneye götürüp yıkayıp musallada cenazesini kıldıktan sonra defin için kabire koyup oradan üzerine mertekleri dizip toprak atıldıktan sonra sorgu sual melekleriyle baş kaldığını tefekküre kadar şöyle yaşayarak götürüp koyacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki ben öldüm. İşte o zaman tefekkür-ü mevt gerçekleşiyor sanki. Tabii dahası da var ama biz bilmiyoruz. Onu bilenler de inşallah bize anlatır. Onlardan dinleriz hocam, öğreniriz.
Eyvallah.
Bu anlamda biz bir kulluk kalitesi yakalayabilmek için bu ifrat ve tefritlerden uzak, aslında bizi kalbin şifası olacak hale getirecek hallere. Tabii buna da irade eğitimine dikkat çekmek gerekiyor.
Eyvallah hocam. Yine bu mevzuları tabii helal lokmadan bahsettiniz, infaktan bahsettiniz, Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşamaktan, birçok şeyden bahsettiniz. Bunları ilerleyen programlarımızda çok ayrıntılı bir şekilde aslında işleyeceğiz. Sadece bir yol haritası çizmiş olduk. Önce kendimize, sonra siz kıymetli dinleyicilerimize, değerli dinleyenler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta böylesi mühim ve önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz inşallah diyelim. Allah'a emanet olun. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar hocam. Allah razı olsun.
Ben teşekkür ediyorum. Sizler sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Böylesi hayati mevzuları önümüzdeki programlarda da konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olun. Dualardan da bizi unutmayın efendim. Hoşça kalın.